Ayrım 16.
Profesör Edward Bordeaux'un konuşması. New Orleans Üniversitesi'nden kimya profesörü Edward Bordeaux, kimyadaki dizayn başlıklı konuşmasında bazı kimyasal elementlerin yaşamın ortaya çıkabilmesi için yaratılışla düzenlenmiş olduklarından söz etti. Profesör Carl Fliermans'ın konuşması. ABD çapında çok ünlü bir bilim adamı olan ve kimyasal atıkların bakteriler yoluyla nötralize edilmesi konusunda Amerikan Savunma Bakanlığı'nın desteklediği araştırmalar yürüten Indiana Üniversitesi Mikrobiyoloji Profesörü Carl Fliermans, biyokimyasal düzeydeki evrimci iddiaları cevapladı. Profesör Edip Kehan'ın konuşması, konferansın tek Türk konuşmacısı olan biyokimya profesörü Edip Keha, kendi konusu olan canlı hücresi hakkında bazı bilgiler verdi ve bunların hücrenin ancak bilinçli bir tasarımla ortaya çıkmış olabileceğinin ispatı olduğunu vurguladı. Profesör David Menton'un konuşması. Washington Üniversitesi'nden anatomi profesörü David Menton, ilginç bir bilgisayar gösterisiyle birlikte sürdürdüğü konuşmasında, kuş tüyleri ve sürüngen pulları arasındaki anatomik farklılıkları inceleyerek, kuşların sürüngenlerden evrimleştiği tezinin geçersizliğini ortaya koydu. Profesör Duane Gis'in konuşması. Dünyaca ünlü evrim uzmanı Profesör Gis, İnsanın Kökeni adlı konuşmasında insanın maymundan evrimleştiği tezinin hiçbir dayanağı olmadığını anlattı. ICR Başkanı Profesör John Morris'in konuşması. Yaratılış Araştırmaları Enstitüsü'nün başkanı ve ünlü bir jeolog olan Profesör John Morris, evrimin ardındaki ideolojik ve felsefi şartlanmaları bu teorinin bir dogma haline geldiğini ve savunucularının Darwinizme bir din gibi inandıklarını anlattı. İzleyiciler tüm bu konuşmalarla birlikte evrimin dogmatik bir inanç olduğuna ve bilim tarafından her alanda geçersiz kılındığına şahit oldular. Bu arada Bilim Araştırma Vakfı'nın düzenlediği ve CRR Salonu'nun lobisinde gösterime sunulan Evrim Teorisinin Çöküşü, Yaratılış Gerçeği başlıklı afiş sergisi de büyük ilgi topladı. Her biri evrimin temel bir iddiasını çürüten ya da yaratılışın bir delilini ele alan ve 35 afişten oluşan sergi izleyiciler tarafından ilgiyle incelendi. 3. Konferans Ankara. Bilim Araştırma Vakfı'nın düzenlediği Evrim Teorisinin Çöküşü, Yaratılış Gerçeği başlıklı Uluslararası Konferanslar dizisinin 3.'sü 12 Temmuz 1998 günü Ankara'da Sheraton Oteli'nde gerçekleştirildi. Konferansa katılan 3'ü Amerikalı ve 1'i Türk olan konuşmacılar, Darwinizmin modern bilim tarafından geçersiz kılındığına dair açık ve somut deliller ortaya koydular. Konferans salonu yaklaşık 1000 izleyici alabilecek şekilde düzenlenmişti. Ancak konferansı takip etmek üzere otele gelen izleyicilerin sayısı 2500'ün üzerindeydi. Bu nedenle bazı izleyiciler konferansı toplantı salonunun dışına yerleştirilen ekranlardan takip ettiler. Konuşmacıları ayakta alkışlayan izleyiciler, Türk toplumunun evrim ve yaratılış konularındaki bilimsel gerçeklere nedenli ihtiyaç duyduğunu gösteriyorlardı. Bilim Araştırma Vakfı bu uluslararası konferansların ardından Evrim Teorisinin Çöküşü, Yaratılış Gerçeği başlıklı dizi konferanslarını tüm Türkiye çapına yaydı. Konferanslar Ağustos 1998'den itibaren 9 aylık bir dönemde 60 ayrı ilde gerçekleştirildi. BAV'ın organizasyonları halen tüm yurt çapında devam ediyor. Yaratılış Gerçeği. Kitabın önceki bölümlerinde canlılığın yaratılmadığını iddia eden evrim teorisinin neden bilimsel gerçeklere tümüyle ters düşen bir safsata olduğunu inceledik. Modern bilimin paleontoloji, biyokimya, anatomi gibi bilim dalları sayesinde çok keskin bir gerçeği ortaya çıkardığını gördük. Bu gerçek tüm canlıların Allah tarafından yaratıldıkları gerçeğidir. Aslında bu gerçeği görebilmek için mutlaka biyokimya laboratuvarlarının ya da jeolojik kazıların karmaşık sonuçlarına ihtiyaç yoktur. İnsan etrafındaki hangi canlıyı incelese, bu canlıda olağanüstü bir aklın delillerini görür. Bir böceğin ya da denizin karanlıklarındaki küçük bir balığın vücudunda, insanoğlunun asla ulaşamadığı kadar büyük bir teknoloji ve tasarım vardır. Bir beyne bile sahip olmayan kimi canlılar, bazen insanın bile başaramayacağı kadar karmaşık işleri büyük bir kusursuzluk içinde yaparlar. Doğanın her yanına hakim olan bu büyük akıl, tasarım ve plan, elbette ki tüm doğaya hakim olan üstün yaratıcının, yani Allah'ın varlığının ispatıdır. Allah tüm canlıları olağanüstü özelliklerle yaratmış ve böylelikle insanoğluna kendi varlığının ve gücünün apaçık delillerini göstermiştir. İlerleyen sayfalarda doğadaki yüz binlerce yaratılış delilinden sadece birkaçını inceleyeceğiz. Bal arıları ve mimari harikası petekler. Bilindiği gibi bal arıları ihtiyaçlarından kat kat fazla bal üretirler ve bunları peteklerde saklarlar. Peteğin altıgen oluşu da herkes tarafından bilinen bir özelliktir. Peki arıların neden sekizgen veya beşgen gibi geometrik şekillerde petekler değil de özellikle altıgen petekler inşa ettiğini hiç düşündünüz mü? Bu sorunun cevabını araştıran matematikçiler ilginç bir sonuca vardılar. Bir alanın maksimum kullanımı için en uygun geometrik şekil altıgendir. Altıgen hücre en çok miktarda bal depolarken inşası için en az bal mumu gerektiren şekildir. Yani arı olabilecek en uygun şekli kullanmaktadır. Peteğin inşasında kullanılan yöntem ise çok şaşırtıcıdır. Arılar petek inşaatına 2-3 ayrı yerden başlarlar ve aynı anda 2-3 dizi şeklinde peteği örerler. Yani çok sayıda arı değişik yerlerden başlayarak aynı ölçülerde altıgenler yapıp bunları birbirine ekleyerek peteği örer ve en sonunda ortada buluşurlar. Altıgenlerin birleşme yerleri o kadar ustaca yapılmıştır ki görünürde sonradan eklendiklerine dair hiçbir iz yoktur. Elbette arıların yaptıkları bu olağanüstü iş karşısında bu canlıları yönlendiren üstün bir iradenin varlığını kabul etmemiz gerekir. Evrimciler bunu içgüdü kavramıyla geçiştirmeye ve arının kendisine ait bir özellik gibi göstermeye çalışırlar. Oysa eğer bir güdü varsa bu tüm arılara hakimse ve birbirinden habersiz arıların uyum içinde çalışmalarını sağlıyorsa, bu durumda tüm bu küçük canlılara hakim olan üstün bir akıl var demektir. Daha açık bir ifadeyle, bu küçük canlıları yaratmış olan Allah onlara yapmaları gereken işi ilham etmektedir. Bu gerçek 14 asır önceden Kur'an'da insanlara şöyle bildirilmiştir. Rabbin bal arısına vahyetti. Dağlarda, ağaçlarda ve onların kurdukları çardaklarda kendine evler edin. Sonra meyvelerin tümünden ye. Böylece Rabbinin sana kolaylaştırdığı yollarda yürü, uçuver. Onların karınlarından türlü renklerde şerbetler çıkar. Onda insanlar için bir şifa vardır. Şüphesiz düşünen bir topluluk için gerçekten bunda bir ayet vardır. Nahl Suresi 68-69. Şaşırtıcı mühendisler, termitler. Hiç kimse bir termit kolonisinin toprağın üzerine inşa ettiği yuvasını görünce şaşırmadan geçemez. Çünkü termit yuvaları, boyları yaklaşık 5-6 metreye kadar varabilen mimari harikalarıdır. Bu yuvanın içinde vücut yapıları nedeniyle hiçbir şekilde güneş ışığına çıkamayan termitlerin her türlü ihtiyacını karşılayan karmaşık sistemler bulunur. Yuvada havalandırma sistemleri, kanallar, larva odaları, geçitler, özel mantar üretme bahçeleri, güvenlik çıkışları, sıcakta ve soğukta kullanılan odalar, kısacası her şey vardır. Olayın daha da şaşırtıcı bir yönü ise bu olağanüstü yuvaları inşa eden termitlerin kör oluşudur. Ama buna rağmen termitlerin boyutları ile kıyasladığımızda kendilerinin yaklaşık 300 katı büyüklüğünde bir mimari projeyi başarıyla gerçekleştirdiklerini görürüz. Termitlerin son derece şaşırtıcı bir yönleri daha vardır. İnşasına başlanan bir termit yuvasını başlangıç aşamasında ortadan ikiye ayırdığımızda ve bir süre sonra iki yuvayı birleştirdiğimizde tüm geçitlerin, kanalların ve yolların birbirini tuttuğunu görürüz. Termitler sanki birbirlerinden hiç ayrılmamış gibi tek bir yerden emir alıyormuşçasına kendilerine düşen görevi yerine getirirler. Ağaç kakanlar. Herkes ağaç kakanların ağaçları gagalayarak kendilerine yuvalar yaptıklarını bilir. Ancak çoğu kimsenin düşünmediği nokta, bu hayvanların kafalarıyla bu denli sert vuruşlar yapmalarına rağmen nasıl beyin kanaması geçirmedikleridir. Çünkü ağaç kakanın yaptığı iş, bir insanın duvara çivi çakmak için kafasını kullanmasına benzer. İnsan böyle bir şeyi yapmaya kalksa, kuşkusuz önce beyin sarsıntısı, sonra da beyin kanaması geçirecektir. Oysa bir ağaç kakan sert bir ağacı 2.10 saniyeden 2.69 saniyeye kadar 38-43 darbe ile gagalayabilir ve hayvana hiçbir şey olmaz. Çünkü ağaç kakanların kafa yapıları bu işe uygun şekilde yaratılmıştır. Ağaç kakanın kafatası darbe şiddetini azaltıcı ve emici bir süspansiyon sistemine sahiptir. Kafatasını oluşturan kemiklerin arasında özel yumuşatıcı dokular vardır. Yarasaların sonar sistemi. Yarasalar zifiri karanlıkta kolayca uçarlar ve bunu gerçekleştirebilmeleri için çok ilginç bir yön bulma sistemine sahiptirler. Bu sistem biz insanların sonar olarak adlandırdığımız sistemdir. Yani ses dalgalarının yankısına göre etraftaki cisimlerin şekillerinin belirlenmesi. Genç bir insan saniyede 20 bin titreşimlik frekanstaki bir sesi zorlukla ayırt edebilir. Oysa özel tasarlanmış sonar sistemiyle uçan bir yarasa, saniyede 50 bin veya 200 bin titreşim arasındaki sesleri kullanır. Bu sesleri her saniyede 20 ya da 30 kez etrafa gönderir. Her sinyalin oluşturduğu yankıdan elde ettiği duyuş o kadar şiddetlidir ki, yarasa sadece karşısındaki engelin pozisyonunu anlamakla kalmaz, aynı zamanda hızla uçmakta olan avının yerini de tespit edebilir. Balinalar. Memeli canlılar sürekli olarak nefes alıp vermek zorundadırlar ve bu nedenle de su onlar için pek uygun bir ortam değildir. Ancak bir deniz memelisi olan balina da, karada yaşayan pek çok hayvana oranla çok daha etkin bir nefes alma sistemiyle bu sorun çözülmüştür. Balina tek bir kerede nefes vererek, kullandığı havanın %90'ını ciğerlerinden atar. Bu sayede oldukça uzun aralıklarda nefes alma ihtiyacı duyar. Aynı zamanda kaslarının içerisinde oksijen depolamasını sağlayan oldukça yüksek konsantrasyonlu miyoglobin adı verilen bir madde vardır. Bu sistemlerin yardımıyla örneğin Gimbeck balinası 500 metrelik bir derinliğe dalabilir ve nefes almadan 40 dakika kadar yüzebilir. Balinanın burun delikleri ise karadaki memelilerin aksine rahatlıkla nefes alıp verebilmesi için sırtına yerleştirilmiştir. Sivrisinekteki tasarım. Sivrisineği hep uçan bir canlı olarak biliriz. Ama aslında sivrisinek büyüme evrelerini suyun altında geçirir ve su altı dünyasından dışarıdaki dünyaya ihtiyacı olan tüm organlara sahip olarak üstün bir tasarımla çıkar. Sivrisinek avının yerini saptayacak özel algılama sistemleriyle donatılmış olarak uçmaya başlar. Bu haliyle ısı, gaz, nem ve koku dedektörleriyle yüklü bir savaş uçağı gibidir. Hatta avını zifiri karanlıkta bulmasını sağlayan özel bir ısıya göre görüş yeteneği vardır. Sivrisineğin kan emme tekniği ise akıllara durgunluk verecek kadar kompleks bir sisteme bağlıdır. Altı bıçaktan oluşan kesme sistemiyle sivrisinek deriyi bir testere gibi deler. Kesme işlemi sürerken yaraya akıtılan bir salgı dokuları uyuşturur ve bu sayede insan kanının emildiğinin farkına bile varmaz. Bu salgı aynı zamanda kanın pıhtılaşmasını engelleyerek emme işleminin devamını sağlar. Eğer bunların biri bile eksik olsa sivrisinek kanla beslenemeyecek ve soyunu devam ettiremeyecektir. Bu olağanüstü tasarım nedeniyle bu küçücük canlı bile tek başına yaratılışın apaçık bir delilidir. Nitekim Kur'an'da sivrisinek Allah'ın varlığını akıl sahibi insanlara gösteren bir örnek olarak vurgulanmaktadır. Bakara suresi 26. Bir başka ayette ise Allah insanlara şöyle seslenmektedir. Ey insanlar, size bir örnek verildi. Şimdi onu dinleyin. Sizin Allah'ın dışında tapmakta olduklarınız, hepsi bunun için bir araya gelseler dahi, gerçekten bir sinek bile yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey kapacak olsa, bunu da ondan geri alamazlar. İsteyen de güçsüz, istenen de. Haç suresi 73. Keskin görüşlü avcı kuşlar. Avcı kuşların uzağı çok iyi gören gözleri vardır. Bu sayede avlarına doğru hamle yaptıklarında mesafe ayarını çok iyi yapabilirler. Ayrıca büyük gözler daha çok görüntü hücresi içerirler. Bu da daha iyi görüntü demektir. Avcı bir kuşun gözünde 1 milyondan daha fazla görüntü hücresi bulunur. Bu sayede binlerce metre yükseklikten uçan kartallar, bu mesafeden yeryüzünü bütün detaylarıyla tarayacak kadar güçlü gözlere sahiptirler. Gelişmiş savaş uçaklarının binlerce metreden hedeflerini tespit etmesi gibi, kartallar da yeryüzündeki en küçük bir hareketi, en küçük bir renk farkını algılayarak avlarını tespit ederler. Kartal gözü aynı anda hem 300 derecelik geniş bir açıya sahiptir, hem de istediği görüntüyü 6 ila 8 misli büyütebilir. 4500 metre yüksekte uçarken 30 bin hektarlık bir alanı gözleriyle tarayabilir. 1500 metreden tarladaki otlar arasında kamufle olmuş bir tavşanı çok rahat ayırt edebilir. Kartalın bu olağanüstü göz yapısının bu canlı için özel olarak belirlenmiş bir tasarım olduğu çok açıktır. Kış uykusuna yatan hayvanlar. Kış uykusuna yatan hayvanlar vücut ısıları dışarıdaki soğukla aynı düzeye inse bile yaşamlarını sürdürürler. Peki bunu nasıl başarırlar? Memeliler sıcakkanlıdırlar. Yani normal şartlarda vücut ısıları hep sabit kalır. Bedenlerindeki doğal termostatlar bu ısıyı sürekli ayarlar. Ancak kış uykusu sırasında küçük memelilerin, örneğin bir sincap faresinin 40 derece olan normal vücut ısısı sanki bir anahtarla çevrilir gibi donma derecesinin biraz üstüne çevrilir. Vücut metabolizması oldukça yavaşlar. Hayvan çok yavaş nefes almaya başlar ve normalde dakikada 300 olan kalp atışları dakikada 7-10'a düşer. Normal vücut refleksleri durur ve beynin elektriksel faaliyetleri adeta fark edilmeyecek kadar yavaşlar. Hareketsizliğin tehlikelerinden biri, çok soğuk havalarda dokuların donması ve buz kristallerinin bunları tahrip etmesidir. Ancak yine kendilerine verilen özellikler sayesinde kış uykusuna yatan hayvanlar böyle bir tehlikeden korunmuşlardır. Kış uykusuna yatan hayvanların bedenlerindeki sıvılar, yüksek molekül ağırlıkları olan kimyasal maddelerle tutulurlar. Bu sayede donma dereceleri daha düşer ve zarar görmeleri önlenmiş olur. Örümcek ipi. Dinopis isimli örümceğin mükemmel bir avlanma yeteneği vardır. Bu örümcek sabit bir ağ kurup avını beklemek yerine küçük fakat son derece üstün özelliklere sahip bir ağ örer ve bu ağı avının üzerine atar. Ardından avını bu ağ ile iyice sarar. Yakalanan böceğin yapabileceği bir şey yoktur. Ağ o kadar mükemmel bir tuzaktır ki böcek çırpındıkça ağa daha çok dolanır. Örümcek besinini muhafaza edebilmek için avının üzerini yine ipliklerle kapatarak onu bir anlamda paketler. Peki gerek mekanik tasarım gerek kimyasal yapı olarak bu kadar mükemmel olan bir ağı örümcek nasıl yapabilmiştir? Evrimcilerin iddia ettiği gibi örümceğin böyle bir şeyi tesadüfen öğrenmiş olması imkansızdır. Örümcek öğrenme, ezberleme gibi yeteneklerden, hatta bunu yapacak bir beyinden bile yoksundur. Kuşkusuz bu yetenek örümceğe kendisini yaratan sonsuz kudret sahibi Allah tarafından verilmiştir. Örümceklerin kullandıkları ipte çok önemli mucizeler gizlidir. Çapı 1 milimetrenin binde birinden daha az olan bu iplik, aynı kalınlıktaki çelik telden 5 kat daha sağlamdır. Bu ipin bir diğer özelliği son derece hafif olmasıdır. Dünyanın çevresi boyunca uzatılacak bu ipin ağırlığı sadece 320 gramdır. Çelik sanayi tesislerinde özel olarak üretilen, insanoğlunun imal edebildiği en sağlam malzemelerden biridir. Ancak bir örümcek kendi vücudunda bu malzemeden çok daha sağlam bir ip üretebilir. İnsanoğlu çeliği üretirken yüzyılların bilgi birikimi ve teknolojisini kullanır. Örümcek ipini üretirken hangi bilgiyi ve teknolojiyi kullanmaktadır? Görüyoruz ki insanoğlunun sahip olduğu bütün teknoloji ve teknik imkanlar bir örümceğin oldukça gerisindedir. Elektrikli balıklar. Yılan balığı ve vatos gibi balıkların bazı türleri düşmanlarından korunmak veya avlarını etkisiz duruma getirmek için vücutlarında ürettikleri elektriği kullanırlar. Canlı olan her şeyde, insanda dahil, az bir miktar elektrik vardır. Ancak insan bu elektriği yönlendiremez ve yararına kullanmak için onu kontrol altına alamaz. Söz konusu canlılar ise vücutlarında 500-600 volta kadar çıkan elektrik akımı taşırlar ve bunu düşmanlarına karşı kullanabilirler. Dahası kendileri bu elektrikten olumsuz yönde etkilenmezler. Kendilerini savunmak için tükettikleri enerji bir süre sonra pilin şarj olması gibi tekrar dolar ve yeniden kullanılmaya hazır bir elektrik gücü oluşur. Balıklar küçük bedenlerindeki yüksek elektriği sadece savunma amacıyla kullanmazlar. Aynı zamanda karanlık sularda yönlerini tayin etmede de büyük önem taşıyan elektrik, cisimleri görmeden hissetmelerini sağlar. Balık vücudundaki elektriği kullanarak sinyaller gönderebilir. Bu elektrik sinyalleri katı cisimlere çarptığında değişerek geri yansır ve bu değişimler balığa o cisim hakkında bilgi verir. Balık cismin uzaklığını ve büyüklüğünü bu şekilde tespit edebilir. Özel donma sistemi. Donmuş bir kurbağa alışılmamış bir biyolojik yapıdır. Hiçbir hayat belirtisi göstermez. Kalp atışı, nefes alışverişi ve kan dolaşımı tamamen durmuştur. Ancak aynı kurbağa buzlar eriyince sanki uykudan uyanmış gibi normal yaşamına döner. Donma durumundaki bir canlı birçok ölümcül riskle karşı karşıyadır. Ancak kurbağa bu risklerden hiçbirini taşımaz. Kendisine verilen temel özellik bu durumdayken bol miktarda glikoz üretebilmesidir. Sanki bir diyabetik hasta gibi kurbağanın kan şekeri seviyesi çok yüksek değerlere çıkmaktadır. Bazen bu seviyenin 550 milimol litreye kadar çıktığı görülmüştür. Bu değer normalde kurbağalar için 1-5, insan vücudu içinse 4-5 milimol litredir. Bu aşırı glikoz konsantrasyonu normal durumlarda çok önemli sorunlara yol açmaktadır. Donmuş bir kurbağada ise bu aşırı glikoz hücrelerden su çekilmesini önleyip büzülme olayını engellemektedir. Kurbağanın hücre zarı glikoza karşı oldukça geçirgendir. Böylece glikoz kolayca hücrelere girer. Vücutta yüksek miktarda bulunan glikoz donma sıcaklığını düşürür. Bu sayede hayvanın vücut içi sıvısının çok az bir bölümü soğukta buz haline gelir. Araştırmacılar glikozun donmuş hücreleri de besleyebildiğini bulmuşlardır. Glikoz vücudun doğal yakıtı olmasının yanında üre sentezi gibi pek çok metabolik reaksiyonu da durdurur. Bu sayede hücrenin değişik besin kaynakları çabuk tükenmez. Peki bu miktarda glikoz kurbağada birdenbire nasıl oluşabilmektedir? Cevap ilginçtir. Canlının vücudunda bu iş için görevli çok özel bir sistem vardır. Deri üzerinde buz belirir belirmez, karaciğere bir mesaj gider ve bu organ sahip olduğu glikojenin bir kısmını hemen glikoza çevirir. Karaciğere giden bu mesajın niteliği halen bilinmemektedir. Sinyal geldikten 5 dakika sonra kandaki şeker miktarı hızla artmaya başlar. Elbette hayvanın tam ihtiyacı olduğu bir dönemde metabolizmasını tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tamamen değiştirecek bir sisteme sahip olması ancak üstün bir akıl ve bilgi sahibi yaratıcının kusursuz planı sonucunda gerçekleşebilir. Hiçbir tesadüf bu kadar kusursuz ve kompleks bir sistemi meydana getiremez. Albatroslar. Göçmen kuşlar farklı uçuş teknikleri kullanarak enerji tüketimini en aza indirirler. Böyle bir uçuş şekline albatroslarda da rastlanır. Hayatlarının %92'sini denizde geçiren bu kuşların kanat açıklıkları 3,5 metreye kadar ulaşır. Albatrosların en önemli özellikleri uçuş stilleridir. Kanat çırpmaksızın saatlerce uçabilirler. Bunun için de kanatlarını sabit tutup rüzgarı kullanarak havada süzülürler. 3,5 metrelik kanatları sabit şekilde açık tutabilmek için büyük bir güç gerekir. Ama albatroslar bu pozisyonda saatlerce kalabilirler. Bu onların doğdukları andan itibaren sahip oldukları özel anatomik sistem sayesinde gerçekleşir. Uçuş sırasında albatrosun kanatları bloke olur. Bundan dolayı hiçbir kas gücü kullanılmaz. Kanatlar yalnızca kas katmanlarıyla tutulur. Bu da uçuş sırasında büyük kolaylık sağlar. Bu sistem kuş tarafından uçuşta harcanan enerjiyi de azaltır. Çünkü albatros kanat çırpmadığı ve kanatlarını açık tutmak için kuvvet harcamadığı için enerji kullanmaz.